Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı, bereketli, feyizli günler diliyorum. Muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğuna devam ediyoruz. Yunus Emre ile yürüyoruz, yol yürüyoruz bugünlerde. Cenab-ı Hak alimlerimizi, ariflerimizi, öncülerimizi efendim gönlümüzde daim etsin. Onların sofralarından beslenmek Hakk'ın ihsan sofralarından beslenmektir. Bu bakımdan ariflerin sözlerini bir gıda görmek gerekiyor. Gönlümüze bir gıda, bir ışık görmek gerekiyor. Karanlıkta yolumuzu aydınlatacak ışıklar. Hikmet büyük bir hayırdır. Çok hayırdır. Bereketli hayırlardır. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz hikmet verdiği kullarına esasen çok büyük ihsanda ve ikramda bulunmuştur. Bizler de Rabbimizin bu hikmetle zenginleştirilmiş kullarının izinde yol yürüyerek Rabbin ihsanından, ikramından nasip almak istiyoruz. Bugünkü nasibimizi Yunus Emre'nin şiir olarak söylediği hikmetleri anlamaya çalışarak elde etmeye çalışalım inşallah. Der ki Yunus Emre, miskinlikten buldular kimde erlik varsa, nerdubağından yittiler yüksekten bakarsa, gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar, taş yüzüne ol sızar içinde ne varsa, aksakallı pir koca bilmez ki halinice, emek yemesin hacca bir gönül yıkarsa. Sağır işitmez sözü, gice sanır gündüzü, kördür münkirin gözü, alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap bahtı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkarsa. Sen seni ne sanırsan, ayrıla da anısan, dört kitabın manisi budur eğer varsa. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş, ışk şarabından içmiş, kim mani duyarsa. Yunus yoldan ırmasın, yüksek yerde durmasın, sinle sırat görmesin, sevdiği didarsa. Evet. Hazretlerin sözleri hakikaten hikmetten bir büyük derya misali. Efendim, Rabbin büyük bir ikramı. Miskinlikten buldular kimde erlik varsa. Hazret diyor ki kimde ermişlik varsa, kimde adamlık varsa, kimde evliyalıktan bir nasip varsa, ki er kelimesi ermiş anlamına da kullanılır. Manevi anlamda erkek olsun, kadın olsun, hakikaten kendi öz insani hakikatinin farkında olan, Rabbinin farkında olan, hakikate aşina kimseler için kullanılır. Kim diyor böyle bir erlik kıvamına ulaşmışsa, kim de böyle bir velilik kokusu varsa, bilmiş olun ki o kimse bu mertebeyi, bu dereceyi miskinlikten bulmuştur. Burada miskinlik Yunus Emre lisanında daha çok hiçlik anlamındadır. Hatta fenafillah anlamındadır. Kendi varlığından geçmiş kimse demektir. Tasavvuf lisanında daha çok fakir diye ifade edilir. Fakir hali, yani insanın Allah'a muhtaçlık hali. Kendi hiçliğinin farkında olup bütün varlığı Allah'tan bilme, o bilme hali. Bu esasen kemal nişanıdır. Yani olgunluk nişanıdır. İnsan-ı kamil olma nişanıdır. Varlık duygusu, insanın özellikle kendinde hissettiği benlik meselesi, insanı çoğu zaman aşağılara doğru çeken bir büyük yük diyelim. İnsanın omuzlarında insanın yükselmesine mani olan, onun eteğinden çeken bir ağırlık. Bu varlık hissi insanın bazen maddi şeylerden olur. Mesela efendim mal çokluğu, insanın makamının, zahiri makamının, mevkisinin yüksekliği, şöhretinin olması, bir şekilde ilminin olması ve hatta halinin, irfanının olması bile zaman içerisinde bunlar insanda varlık duygusu, benlik duygusu oluşturur ve insan bir şekilde o tevazudan, hiçlikten uzaklaşmaya başlar. İnsan tevazudan ne kadar uzaklaşırsa, ne kadar varlık ve benlik duvarına tabiri caizse onun üstüne çıkarak kendini büyük görmeye başlarsa esasen o kadar küçülür, o kadar hak katında mahrumlardan olur. Bu bakımdan bütün ehlullah hazaratı, bütün hikmet ehli arifler insanı tevazuya doğru çekerler, hiçliğe doğru çekerler. Esasen hiçlik kendini sıfırlamak, kendini bir şekilde küçültmek değildir. Hakkın karşısında, hakikatin karşısında insanın tevazuya bürünmesi, onun gerçekten kamil olduğunun bir alametidir. Fani şeylerle, gelgeç sevdalarla, fani varlıklarla büyüklük taslamak, esasen insanın ahmaklığının da bir nişanıdır. Yani gerçek akıl sahibi olamayışının bir delili sayılır. Zaten derler ki kibir, küçük insanların büyük görünme hevesinden ibarettir. İnsan zaten değerliyse, zaten kendinin farkındaysa, o insanın büyüklenme libasının içine girmesine gerek yok. O büyüklenme dış elbisesi, o kabuğu insan çok değerli görüyorsa, zaten özünün hamlığından, özünün hiçliğinden kaynaklanır. Yani içi işe yaramayan dışıyla övünür. Ama içinde kemal yaşayan, olgunluk yaşayan, vakar yaşayan ve hak ve hakikate karşı son derece muhtaçlık hissi duyan kimseler, onlar dış alakalara, dış rütbelere, efendim dış varlıklara çok da ehemmiyet vermezler. Tasavvufta da bu anlamda insandaki o varlık duygusunu törpülemek bir terbiye metodu olarak sürekli uygulana gelmiştir. İnsanın ilmiyle gururlanması, onun yeni yeni ilimlerle buluşmasının önünde bir perdedir, engeldir. İşte fani varlıklarla insanın yetinmesi, onlarla zengin sayılması, kendini öyle değerlendirmesi, esas zenginliklere karşı baki olan Mevla ile daha da efendim zengin olmasının önünde büyük bir engeldir. Hani büyükler demişler ya, ya Rabbi sana sahip olan, daha doğrusu seninle beraberliğin hazzını tadan kimse neden mahrum olmuştur ki? Senden mahrum olan neye sahip olmuştur ki? Öyleyse gerçek kemal, gerçek büyüklük, gerçek olgunluk yalnız Cenab-ı Hak'la yetinebilmektir. Ya da yalnız Hakk'ın değer vermesiyle, değer verdiği şeylerle yetinebilmektir. Eğer fani varlıklarla, bir takım mecazi mülklerle, makamlarla, şöhretlerle insan avunmaya başladıysa, onun hakikatinin Hak'tan kopuk olduğuna bir işarettir. Evet, miskinlikten buldular kimde erlik varsa. Bütün diyor Allah adamları, bütün ermişler, erenler, veliler, kamiller, esasen bu fakir duygusundan, yani Cenab-ı Hakk'a karşı muhtaçlık duygusundan bulmuşlardır bu kemali, bu olgunluğu. Nerdübandan yittiler yüksekten bakarsa. Nerdüban, merdiven demektir. Diyor ki bir kimse mahlukata, varlığa yüksekten bakıyorsa, böyle birisini merdivenden ittiler. Yani aşağıya yuvarladılar adeta, düşürdüler. Merdiven, miraç gibi adeta insanı yukarı çıkmasına vesile olan vasıta. İnsan merdivenle dama çıkar, daha yükseğe çıkar, yükseklere çıkar. Diyor, bir insan yüksekten bakıyorsa, mahlukatı küçük görüyorsa, başkalarını küçük görüyorsa, kendini büyük görmeye başladıysa, bu insanın yükselmesine kimse izin vermedi. Bu insanı merdivenden yuvarladılar. Dolayısıyla merdivenden yuvarlanan insan belki sıfır noktasına düşer ama sıfır noktasına düştüğünde de ilk merdivene çıkmaya başladığı andaki gibi sağ salim kalmaz. Belki kötürüm olur. Belki daha da helake doğru bir yolculuk başlar. Sağlam kalmaz yani. Bir şekilde yaralanır. Bir şekilde ayağı kırılır, eli kırılır, kafası yarılır, bir şey olur. Öyle olunca hele hele yüksekte olanların kibir göstermesi çok çok tehlikeli bir şeydir. Düştükleri zaman çok da efendim sağ salim kalmazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men tevada'a lillah fekat rafa'ahullah." Kim Allah için mütevazi olursa Allah onun şerefini yükseltir. Allah onu büyütür, geliştirir buyurur. Gerçekten ilim öğrenmek isteyen insan alimlerin huzuruna tevazuyla varırsa alimler o insana merhametle yaklaşırlar. İlimlerini zevkle, cömertçe paylaşırlar. Ama küstah bir talebe, "Ben hocamdan daha iyi biliyorum. Ben bunları biliyorum. Bana anlatmasan da olur." tarzında yaklaşan insana ise kimse ilminden bir şey öğretmek istemez. Aynı şekilde ariflerin katına irfan tahsili için giden insan kendisinde hal görüyorsa, bir olgunluk nişanı görüyorsa, bir kemal görüyorsa o ariflerin sofrasından istifade etmesi zordur. Oralara hiçlikle gitmek esastır. Derler ki boş gelen dolu döner ama dolu gelen bir şey almadan döner. Yine herhangi bir çırak ustasının yanında tevazu gösterirse ustalaşır. Ama henüz daha çırak bile olamamışken usta rolüne bürünürse o insan huzurdan kovulur. Çırak bile olamadan, hiçbir maharet elde edemeden, bir meslek kazanamadan sefil olarak döner. İşte Yüce Rabbimiz bunun için kullarının mütevazi olmasını ister. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile, vakarla, ağırbaşlılıkla yürürler buyurur. Cenab-ı Hak yürürken bile insanın kibirli yürümesini hoş görmez. Mütevazi yürümeyi tavsiye eder. Öyleyse şu yeryüzünde mütevazi yürüyen insanların başına taç konulur. Kibirlenen, böbürlenen insanlar bir şekilde ayakları takılır. Zaman içerisinde yeryüzüne kapaklanırlar. Yani dolayısıyla Yunus'un ifade ettiği gibi nerdübandan yittiler yüksekten bakarsa. Bir insan yüksekten bakıyorsa, ibadullahı küçük görüyorsa, büyük bir iddia sahibi ise, bazen böyle büyük büyük iddia peşinde koşulur. Cenab-ı Hak bu nevi iddia sahiplerini iddia ettikleri alanda muvaffak kılmaz. Her zaman tevazu ile yaklaşıp Allah'tan yardım dileyerek kendi aczinin bir şekilde efendim her şeye gücünün yetmeyeceğinin farkında olarak yola çıkanlara ise Rabbimiz yardım eder, imdad eder. Onların elinden tutar. Onları yüceliklere, yüksekliklere, hedeflerine ulaştırır. Devam eder Yunus Emre. Gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar. Taş yüzüne ol sızar içinde ne varsa. Diyor ki eğer insanın diyor gönlü yüksekte geziyorsa, yani kibirli geziyorsa demek, içinde bir kibir var da hep böyle kendini adeta üstten pazarlıyorsa, bu diyor an an azmaya başlar. Artık her an biraz daha yolun dışına çıkar. Kibir sapkınlığın komutanıdır der bir başka yerde. Kibir sapkınlığın komutanıdır. Yani bir şekilde insanı sapıtan amir gibidir. İnsanın yüreğinde kibir varsa, içinde kibir varsa, onun dilinde de kibir kokar, işte bakışında da kibir kokar. Efendim, mimiklerinde, her şeyinde onu hissedersiniz. Onun için taş yüzüne ol sızar içinde ne varsa diyor Hazret. Yani biz hani testinin içinde ne varsa dışına o sızar dediğimiz gibi Hazret de kaba benzetiyor işte insanı. insanın o gönlünde diyor ne varsa davranışlara o sızar. Yani kibir önce gönülde başlar, içeride başlar. Kibir dış davranış değildir. Yani dış davranışa yansıyan bir şeydir ama. Başkalarını küçük gören insanın kullandığı kelimelerden, hitaplardan, bakışından efendim siz hissedersiniz o insanın sizi küçük gördüğünü bir şekilde fark edersiniz. Şunu hiçbir zaman unutmamalı. Hiçbir varlık küçük görülmek istemez. Onun için kibriyalık kendine ait olan, yani Yüce Rabbimizden başkasının önünde hiçbir insan eğilmek istemez. Zaten başka fanilerin önünde eğilen insan kendi öz değerini bilmediği için, hakkı tanımadığı için eğilir ve kendini zillete düçar eder. Esas insanın yalnız hakkı tanıması ve kibriyalığı yalnız ona vermesi kendi izzeti adına en büyük bir değerdir. Başkalarına bir şekilde büyüklük yakıştıran, kibir yakıştıran, bu onun hakkıdır diyen kimseler kendilerini kölelik mevkiine indirmiş olurlar. Halbuki mümin, Müslüman, yalnız hakkın kölesi olabilen, yalnız hakkın esiri olabilen kimsedir. Onun dışındaki bütün varlıklara karşı onurunu, vakarını koruyan insandır. Hakikate karşı insanın mütevazi olması, onu kimden gelirse gelsin kabul edebilmesi büyük bir erdem ve fazilet göstergesidir, nişanıdır. O zaman insan gönlünden bir şekilde kibir namına ne varsa hepsini kazımalıdır. Bir yolunu bulmalıdır. Zira gönlünde zerre kadar kibir olan kimsenin ateşe gireceğine dair rivayetler vardır. Cenab-ı Hak kibriyalığı, yani büyük olmayı, büyüklenmeyi Zat-ı Uluhiyetinden gayrısına layık görmemiştir. Peygamberler, veliler, Rabbani alimler hemen hepsi bu sırrın farkında olarak kibrin zerresinden bile Allah'a sığınmışlardır. Ak sakallı pir koca bilmez ki hali nice, emek yemesin hacca bir gönül yıkarısa. Diyor ki insan eğer yaşı da ilerlese, İşte 60'ına da gelse, 70'ine de gelse, saçı sakalı ağarmış olsa da, şayet özü pişmemiş de insanları incitecek söz söyleyen, insanları incitecek davranışlar içinde bulunan birisi ise, bu insanın diyor, hacca gidip gelmesi bile onu çok böyle adam haline dönüştürmez. Yani burada Yunus Emre hacca gitmenin efendim kötü olduğunu söylemiyor. Diyor ki sen önce insanların gönlünü gözeten bir adam olmanın yoluna bak diyor. Gönlü inciten kimse olma. Yani evet yaşın büyümüş olabilir, makamın yükselmiş olabilir, efendim ilmin çoğalmış olabilir, halin yükselmiş olabilir. Ama bütün bunlar eğer seni bir başkasını küçük görerek onun gönlünü incitecek bir davranışa sevk ediyorsa, senin o mübarek topraklara ayak basman bile efendim seni adam etmeye yetmeyebilir. O bakımdan sen esas gönlü gözetecek idrake, basirete, firasete bir ermenin yoluna bak. Bakınız, ak sakallı pir koca bilmez ki hali nice. Yani insan diyor evet saçı ağarmış ama hali olgunlaşmamış olabilir. Yaşı 70 olmuş ama hali yükselmemiş olabilir. Yani bunlar hakikaten olgunluk da çoğu zaman yaşla da bağlantılı değil. Bazen bakarsınız 20 yaşında bir delikanlıdır ama insan-ı kamil olmanın alametleri efendim halinde, tavrında, yüzünde, sözünde sezilir. Bazen insanın yaşı 70 olur, 80 olur ama bakarsınız hala hamdır. Öyleyse demek ki zaman pişirmeyebiliyor. Önemli olan hangi ocağa düştüğünüz ya da böyle bir olgunlaşma ocağına yolunuzun düşüp düşmemesidir. Bir şekilde efendim kamillerin eline düşüp, olgunların eline düşüp olgunlaşma süreci yaşamadıysanız işiniz biraz zordur. Ak sakallı pir koca bilmez ki hali nice, emek yemesin hacca bir gönül yıkarsa. Yani bu kadar diyor, saçı sakalı ağarmış, hala gönül kırıyorsa bir insan, yahu diyor, yani sen hacca gidiyorsun ama daha sen tabiri caizse hacca gidecek o olgunluktan bir nasip alamamışsın. Hacca gitsen gelsen de sana çok adamlık kazandıracak bir şey görünmüyor dercesine ümitsiz vaka gibi bakıyor Yunus Emre. Fakat burada tabii şu inceliğe dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın ibadetler olarak bize farz kıldığı hususlar bizi de bir anlamda olgunlaştıran vasıtalardır. Yunus Emre burada gönül kırmanın ne büyük bir hamlık olduğuna dikkat çekiyor. Yoksa hacca gidip gelmek de insana olgunluk katan, bir şekilde onu geliştiren, terbiye eden, ona nezaket aşılayan bir programdır adeta. Rabbani bir programdır, bir eğitimdir. Nitekim Yüce Rabbimiz orada müminlerin eğitilmesini ister ve bir ot bile koparamazsınız. Efendim herhangi bir canlıyı öldüremezsiniz. Kimseye ağır konuşamazsınız. Belden aşağı konuşamazsınız. Yani Yüce Rabbimiz orada bir nezaket talimi yapar haçta. Ve haçta Beytullah'ı ziyarette birçok menfaatlerin olduğuna dikkat çeker Cenab-ı Hak. Leküm fîhâ menâfi'a buyurur. O Beytullah'ı ziyarette sizin için nice nice menfaatler var. Bu bakımdan belki saçımız sakalımız ağarmış olabilir, ağarmamış olabilir, genç gidiyoruzdur, orta yaşta, ileri yaşta gidiyoruzdur. Belki niyet Cenab-ı Hakk'ın daha kamil bir kulu olmak, daha güzel bir kulu olmak olunca hacca gitmek de inşallah zaman içerisinde bir şekilde nezaket terbiyesi almayı gerektirir ya da daha nezaketli olmamıza vesile olur. Bu bakımdan buradaki Yunus Emre Hazretleri'nin sözünü yanlış anlamamalı. Eğer sen henüz olgunlaşmamışsan hacca gitmenin bir anlamı yok gibi anlamamalı. Belki Hazretin eğer sen gönül yıkıyorsan, yani o Cenab-ı Hakk'ın çok değer verdiği, nazar kıldığı, nazargah-ı ilahi olan bir gönlü yıkıyorsan, sen hani zahiri Kabe'yi ziyaret etmen bunun yanında çok büyük bir şey değil. Yani sen gönlü korumak, gönülleri yıkmamak anlamında daha titiz davranman senin için çok daha önemli bir sevap kazanma yoludur. Evet, yapabiliyorsan ki yapmalısın, hem Beytullah'ı ziyaret et hem de gönüller yıkma. Bu önemli bir inceliktir. Hiçbir zaman hiçbir Allah dostu insanları farzı yapmaktan geri tutmaz. Bazen şiirin gelişinden, sözün gelişinden farklı anlamlar çıkaranlar olabilir. Dolayısıyla burada Yunus Emre hacca gitmeyi, Beytullah'ı ziyaret etmeyi küçümseyen bir eda ile değil. Ham insanın hamlığının ne kadar büyük bir cürüm olduğunu göstermek için böyle bir ifadede bulunuyor. Aksakallı pir koca bilmez ki halinice, emek yemesin hacca bir gönül yıkarısa. Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü, kördür münkürün gözü, alem münevver ise. Diyor ki, manevi anlamda can kulağı sağır olan, yani can kulağında pamuk tıkalı adam, öyle diyelim, kalbinin kulağı sağırlaşmış kişi sözü işitmez diyor. O tam sağır odur. Hakikati işitmez, hikmeti işitmez. Arif'in irfanından habersiz, alimin ilminden nasipsizdir. Yani işte bu insan gerçek sağırdır. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da hakikaten summun buyurulur. Yani sağırdırlar. Zahiri belki baş kulakları duyuyordur ama o duydukları yüreklerine girmediği için, onun gereğini bir şekilde ifa etmediği için onların kulakları sağırdır buyurur Cenab-ı Hak. İşitme duyuları sağırlaşmıştır. Biz buna can kulağı diyoruz. Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü. Dolayısıyla insanların eğer gönülleri hakikatle açılmadıysa, iman nuruyla nurlanmadıysa, manevi anlamda böyle bir efendim dirilik iç alemde gerçekleşmemişse, o insan gündüzü gece zanneder. Geceyi gündüzü birbirine karıştırır. apaçık güneş gibi açık olan hakikatleri görmezden gelir, duymazdan gelir. Dolayısıyla duyular dediğimiz bu beş duyu adeta rolünü gereği gibi yerine getiremez olur. Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü, kördür münkirin gözü, alem münevver ise. Bütün alem böyle apaydınlık olsa bile inkarcının gözü kördür diyor. Hakikaten bir şeyi görmek istemiyorsa bir insan, inatla hayır diyorsa, gözlerini kapatıyorsa, bütün alemi aydınlatsanız da ona bütün alem gece gibi gelir. İnsan inandığı gibi görmeye başlar birçok şeyi. İnkar ediyorsa, efendim, panjurları indiriyorsa hakikatleri görmesinde imkanı kalmıyor demektir. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Çalap yaratıcı demek, Mevla demek. Diyor ki gönüller diyor Cenab-ı Hakk'ın tahtıdır. Yüce Rabbimiz gönüllere nazar eder, orada tecelli eder. Her gönülde hakikatte esasen o vardır, o olmalıdır. Gönüle çalap baktı, iki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Öyleyse en bedbaht adam, en böyle tabiri caizse bahtı kötü, nasipsiz kişi gönül yıkan adamdır diyor. Hakkın sarayını yıkıyor çünkü. Gönül yıkan adam Hakkın evini yıkıyor. Kabe'yi yıkan nasıl büyük bir cürüm işliyorsa, gönül yıkan daha büyük bir cürüm işliyor, daha büyük bir suç işliyor. Hak adamlarının nazarında bu böyle. Onun için belki kimseyi bu anlamda incitmemek çok önemli bir edeptir. Elbette hak ve hakikati hatırlatırken üslubunu da gözettiğimiz halde birileri inciniyorsa oradan mesul değiliz. O kendi gönlüne bakacak. Çünkü emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesi herkes yapacak bildiği kadar, ancak usulünü, üslubunu doğru gerçekleştirecek, zamanını, mekanını doğru gözetecek. Ama birileri hak ve hakikat hatırlatıldı diye inciniyorsa da ona da aldırılmayacak. Bu da önemli bir İslami edeptir, terbiyedir. İşte gıybet yapıyor insan. Diyelim ki diyorsunuz ki kardeş, arkadaşımızın gıyabında böyle konuşmayalım. Varsa bir problem, gidip kendisiyle münasip bir şekilde görüşelim diyorsunuz. Adam size kırılıyorsa bırakın kırılsın. Yani o gönül kırmak değildir. Eğer onu yapmaz isek şayet, böyle bir hatırlatma yapmaz isek daha büyük bir cürüm işlemiş, onun işlediği günaha ortak olmuş oluruz. Fakat burada gönül kırmak daha çok haksız yere, efendim, gereksiz yere, lüzumsuz yere birilerini incitmektir. İşte bunlardan sakınmak gerekir. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Sen seni ne sanırsan ayrığa da anısan. Dört kitabın manisi budur eğer var ise. Hazret diyor ki sen kendini nasıl kabul ediyorsan, kendin için neleri seviyorsan, kendin hakkında neleri düşünüyorsan müspet anlamda, başkaları hakkında sen aynı şeyleri düşün. Kendini onların yerine koy, onların da iyiliğini iste. Esasen diyor dört kitabın manası budur. Yani insanla ilgili, insan ilişkileriyle ilgili bütün kitapların tavsiye ettiği budur. Kendin için istediğini kardeşin için de isteyebilmen. Bütün güzellikleri yalnız kendine değil, herkes için dileyebilmen. Bu bir gönül genişliğidir. Bu bir şerh-i sadırdır. Bu olmalıdır. Hazreti diyor ki dört kitabın manası budur. Yani bu mana önemlidir. Özellikle insan ilişkilerinde, efendim, başkalarıyla olan ilişkilerimizde, alakalarımızda bu prensibe riayet etmek ilahi bir murattır. Murad-ı ilahidir, isteğidir, Cenab-ı Hakk'ın dileğidir. Sen seni ne sanırsan, ayrığa da anısan, dört kitabın manisi budur eğer varsa. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş, ışk şarabından içmiş kim maniyi duyarsa. Şunu biliyoruz ki diyor, bu dünyaya gelen bir şekilde geçmiş, bu dünyaya konan bir şekilde göçmüş. Yani ne kadar kalırsa kalsın, 900 senede kalsanız, 1000 yılda kalsanız, 500 sene yaşasanız, efendim bütün seneler diyelim ki siz diri kalsanız, ancak bir gün ölecekseniz hepiniz yolcusunuz. Şimdiye kadar her gelen gitmiş diyor, her konan göçmüş. O zaman ışk şarabından içmiş kim maniyet uyarsa. Şunu da görüyoruz ki bu gelenler, geçenler, konanlar, göçenler içerisinde kimin diyor yüreğine Cenab-ı Hak muhabbetini koymuşsa, aşkını koymuşsa, o kimseler manayı tam anlamış. Yani hakikati kavramış. Hayatın anlamını, kulluğun anlamını, ayetlerin anlamını, varlığın anlamını doğru kavramışlar. Muhabbet gönüllerini açmış, gözlerini açmış. Şöyle de anlamak mümkün bu ikinci satırı. Manayı kavrayan neticede muhabbetullah'a da ermiş. Bu şekilde de anlamak mümkün. Manayı kavrayan, işin hakikatini, kendi hakikatini, efendim, Cenab-ı Hakk'ın bu alemdeki tasarruflarını, ayetlerini, nişanlarını, tecellilerini bir şekilde kavramış adam, netice itibariyle aşka ulaşmış, aşkullah'a ulaşmış yani. Allah muhabbetine ulaşmış. Marifetullah Allah'ı tanıma bilgisi, duygusu insanı muhabbetullah'a taşımış. Biz bunu görüyoruz diyor. Gelenler geçenler yani tarihe baktığımız zaman ortaya çıkan gerçek budur. Muhabbete erişememiş insanlar, o aşkullah'a erişememiş insanlar manayı da kavramamış kimseler arasından çıkıyor. İşin hakikatini kavrayamamış. Ehlullah arasında özellikle hakikate erme çerçevesinde en önemli vasıta olarak muhabbeti gören hak dostları çoktur. İşte Yunus Emre de hemen hemen birçok şiirinde, birçok sözünde sürekli muhabbete işaret eden bir büyük ariftir. Mevlana da aynı sınıftandır. Muhabbetle Mevla'nın tanınabileceğini, manaya onunla kanat açılabileceğini, ötelere onunla uçulabileceğini söylemişlerdir. Yunus yoldan ırmasın, yüksek yerde durmasın, sinle sırat görmesin, sevdiği didar ise. Diyor ki, Yunus yoldan ayrılmasın diyor. Yüksek yerde durmasın, yani kibirle de hiç ilişkisi olmasın, ilgisi olmasın. Yukarılarda durup diğerlerini aşağıda görmesin. Tevazuyu elden bırakmasın diyor. Yunus adeta kendine de bir yol çiziyor. Çünkü yukarıda duranlar, kibirli bir şekilde yürüyenler, etraflarına böyle sürekli kibir, gurur satanlar sonuçta yoldan ayrılıyorlar diyor. Hangi anlamda olursa olsun. Arif bile olsanız kendinizi arif sanmayasınız. Alim bile olsanız kendinizi alim sanmayasınız. Efendim zengin olsanız kendinizi zengin saymayasınız. Bu önemli bir şeydir. Daha Yüce Rabbimizin nice ihsanlarına ermek istersek elbette kendimizi bu anlamda muhtaç, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç görmek durumundayız. Yunus yoldan ırmasın. Yüksek yerde durmasın, sinle sırat görmesin, sevdiği didar ise. Eğer diyor bir insanın sevdiği didarsa, yani Mevla ise, onu gerçekten seviyorsa, bu insan kabiri de sıratı da görmeden geçsin diyor adeta. O daha dünyadayken hem kabir alemindeki adeta karşılaşacağı şeyleri bir şekilde yaşamış olsun, sıratı burada geçsin, son nefesi verince de doğrudan Rab'le buluşsun, cennetlere uçsun diyor adeta. Eğer bir insan Mevla'ya böyle bir sevda ile bağlıysa, böyle bir aşkla bağlıysa, o kimse ne kabir görür, ne sırat görür diyerek Cenab-ı Hak'tan böyle bir ümit besliyor. Yüce Rabbimizden niyazımız, bu ariflerimizin gönlüne lütfettiği, o mana şebnemlerinden, hikmet şebnemlerinden hepimizin gönüllerine bol bol lütfetmesidir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.